Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım ve bu videoda sizlerle beraber İtopya'da toplamış olduğumuz DH Panther'i inceleyeceğiz, incelememize geçelim. Bu sistemdeki hedefimiz AAA oyunları 2K 165 Hz monitörlerde birebir doyurup rekabetçi oyunlarda 240 FPS civarını görmek ve oyununa göre 4K 144 Hz monitörleri de doyurmak oldu. Temel olarak Intel i7 13700K ve RTX 4080'den oluşan bir sistem, şu anda diğer donanım bileşenlerini de görüyorsunuz zaten. Sistemi isterseniz konfigüratör üzerinden özelleştirebilirsiniz. Mesela ekstra depolama ekleyebilir, daha büyük sıvı soğutma seçebilirsiniz. İstanbul Acıbadem ve Beylikdüzü veyahut Ankara'da Söğütözü mağazasına gidip görüp deneyerek de ekipman donanım satın alabiliyorsunuz. Kasa: Asus GT502, mid-tower form faktöründe ama aslında çift odalı yapıda, yani bayağı eni var, içi geniş bir kasa. Solunda temperli camı var, hafif filmli, plexiye kıyasla çizilmeye karşı çok daha dayanıklı. Çıkarıp takması inanılmaz pratik, vida yok. Tek tuşla yerinden çıkıyor ki böyle de düşmüyor zaten. Metal tırnaklar altta takılı kalıyor. Yukarı çekip çıkarmanız kafi. Takarken de alttaki metal tırnakları denk getirip ittiriyorsunuz. Tok kapı sesi gibi keyifli kapanıyor. Sağındaki kapak da aynı şekilde. Ben çok sevdim. Ne kadar ızgarası varsa o kadar da filtresi var. Filtresiz bir yeri yok. İçeri kolay kolay toz almıyor. Arkadaki, yani ikinci odada fan, radyatör ve depolama birimleri takılabilen bir alanda var. Dikey ekran kartı içinde uzun kablo hariç ekstra ekipman almanıza gerek yok. Kutudan çıkıyor. Kasanın önünde iki tane tip A, bir tane tip C portu var. Üstünde ise taşıma bantları. Eklem noktaları bayağı sağlam. Kasayı kaldırırken hiç tedirgin etmiyor. Anakart: Asus Prime Z790P-D4. 14+1 50 amper faz kurulumuyla geliyor. Bloklar gayet geniş. Ekran kartı için PCI Express 5.0 da destekli. K serisi işlemcileri hız aşırtmaya uygun güçte. 2 tane USB 3.2 Gen 1, 2 tane de USB 3.2 Gen 2 portu var. Biri tip A, biri tip C. Diğer 4 port da USB 2.0 portu. Ethernet portu 2.5 gigabit, anakart üzerinden ekstra USB portunun ötesinde USB 4 standardında da çıkış alabiliyorsunuz. RAM: Corsair Vengeance RGB RS, 2x8 GB DDR4, 3600 MHz'lik bir kit kendisi, soğutuculuğu RGB'li, IQ yazılımı üzerinden hem Corsair hem de Asus ürünlerin aydınlatmalarını kontrol edebiliyorsunuz. SSD: Asus ROG Strix SQ7 4. jenerasyon NVMe 1 SSD, TLC 3D NAND'lere sahip, 7 GB bölü saniye okuma ve 6 GB bölü saniyeye kadar yazma yapabilen SLC, yani hücre başına 1 bit yazılan üst segment DRAM ile gelen üst segment bir ürün. Kendi sitesinde dahi TBV, yani terabayt yazım ömrüyle alakalı bilgi verilmemesi dışında güzel bir NVMe SSD. İşlemci: Intel'in 13. nesil i7-13700K'sı 8 performans 8 verimlilik odaklı çekirdeği ile beraber toplam 16 çekirdek 24 izlekli bir işlemci. Oyununa göre 12. nesil i9-12900K'dan %5 ila %10 arası daha iyi. Evet, geldik ekran kartına. İçerisinde Asus'un TUF Gaming serisi RTX 4080 var ve LHR mi değil mi bilmiyorum. Ana sayfalarında da ürün sayfalarında da bunu belirtmemişler açıkçası. Belirtmelerinin de artık çok bir anlamı yok. Kripto para borsası battı gibi bir şey. Ekran kartıyla artık kripto para kazmanın da pek bir manası kalmadı ülkemizde de. Ama bu kripto para kazanlara müstehaktır diyorum. Çünkü bizi, oyuncuları, pandemi döneminin en yoğun yaşandığı, en çok evimizde vakit geçirebileceğimiz dönemlerde ekran kartsız bıraktılar. Size müstehaktır. Yaşasın PC oyunculuğu. Yaşasın oyun için kullanılan ekran kartları. Kart devasa bir kart. RTX 4080'lerin hemen hemen hepsi böyle zaten. 35 cm civarı uzunlukta 3.65 slot yer kaplıyor. Kabaca tabirle 5 parmak kalınlığında PCI Express 5.0 16 pin kabloyla bağlanıyor. 16 GB GDDR6X belleğe sahip, DLSS 3.0 destekli, DLSS 2.0'a göre %30 civarı daha fazla kare saniye alabiliyorsunuz. RTX 4080 ile de artık Ray Tracing FPS'imi düşürecek, aman açmayayım demiyorsunuz. Gerçekçi ışık yüzmeleri ve efektleriyle görsel keyfinizi taviz vermeden ciddi manada arttırıyorsunuz. Tüm sisteme Asus TOR 850 Watt'lık 80 Plus Platinum sertifikalı power supply güç veriyor. Evet, üzerindeki güç tüketimi gösteren ekranı bu kasada göremiyorsunuz. Evet, yazık oluyor. Artıları neler? Bobin zırıltısı yok. Doğru düzgün fan bile açmıyor. Açtığında da ekstra gürültü üretmiyor. Modüler kablolama sistemine sahip olmasaydı bile kablolar ikinci odada kayboluyor zaten. Yatırım gözüyle bakarsak 10 yıl garantili. İkinci sistemi kesin görür. Bence 3. sistemi de görür.
Testler esnasında Windows 11 kullandım. Güncellemesini yaptım. Anakartın BIOS güncellemesini de yaptım. Bunu Ethiopia yapıyor arkadaşlar ama siz de mutlaka kontrol edin. XMP1'i açtım ve ekran kartını da 528.02 kodlu sürücüyle beraber güncelledim. Her şeyle güncel bir kasa haline gelmiş oldu ve testlerimi yaptım. Şimdi isterseniz Full HD 2K ve 4K'daki performansını tablolarla görelim. Evet, DH Panther'in performansını i7-13700K ve RTX 4080'in neler sunabildiğini artık biliyorsunuz. Testleri de şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Mantıklı en yüksek grafik ayarlarını açıp testi 3 defa tekrarlayıp ortalamasını sizlere tablolarla aktarıyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Eski AAA oyunlara gittiğimizde 4K sonuçlarına direkt bakacağım. Shadow of Tomb Raider ve Shadow of War gibi oyunlarda sırasıyla 135 ve 151 kare saniye alabiliyor. Yani 4K 144 Hz bir monitörü aslında bu tür oyunlarda besleyebilirsiniz. GTA 5 gibi eski ama hala çok oynanan bir oyunda dahi 137 kare saniye alabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi çeşitli texture pack'leri yüklerseniz hani 4K'da belki biraz ayar kısmanız gerekebilir ama aldığımız sonuçlar bence oldukça doyurucu. Overwatch gibi bir oyuna geldiğimizde arkadaşlar 4K'da 224 kare saniye alıyorsunuz. Ve ben FSR'ı açmadım. FSR'ı da açtığınızda artık 300'lere kadar yolu var. PUBG'ye geldiğimizde ise 136 kare saniye elde ediyorsunuz. Bakın 4K çözünürlükten bahsediyoruz. Ultra grafik ayarlarından bahsediyoruz. Oldukça etkileyici. Forza Horizon 5'e geldiğimizde mesela 135 kare saniye normalde alıyor. DLSS açınca tam 144 kare saniye alıyor. Tabii ki bunlar ortalama değerler. Dağ altına düştüğü, dağ üstüne çıktığı sahneler mutlaka olacak. Ama ortalaması böyle. Yani genel deneyimi aslında bu şekilde. Gears of War 5'te mesela 107 kare saniye almış. Gears of War demiş ki bana 4090 lazım. Doğrudur. Para bulursak onu da alırız. Hitman 3'e geldiğimizde 145 kare saniye alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 4K sonuçlarından bahsediyorum. Horizon Zero Dawn'da ise 117 kare saniye. Orada yine bir 490 arayışı var. Ama hiç fena bir kare saniye değil arkadaşlar. Zaten G-Sync'li monitörleriniz araya kareler sıkıştırarak o akışkanlığı bozmadan size o belirli aralıkta olduğu için görüntü sunuyor. Sıkıntı olmayacaktır. Cyberpunk 2077'de de DLSS açınca performans çok artıyor. 64 kare saniyeden 109 kare saniyeye çıkıyorsunuz ve görünürde bir çözünürlük kaybı yok. Yani native, doğal 4K ile sonrasında 4K üstüne DLSS. Yani bilmiyorum ya. Ben en fazla karakterlerin saçlarında diyorum ki bu native olmayabilir diyorum ama bunun dışında yani çok net gözüküyor. DLSS'i mümkün olduğunca açın. DLSS 3.0 ile beraber zaten artık iş daha farklı boyuta gitti. DLSS 2.0'dan 3.0'a geçtiğinizde dediğim gibi %30 bir avantajı oluyor oyunlarda. Bunu da belirtmiş olayım. 2K'da artık yani hangi oyunda 200 FPS'nin civarlarında gezmemiş ki? Mesela ben PUBG için 2K 240 Hz bir monitör alırdım. 258 kare saniye veriyor ortalama. Gayet güzel doyururdum. Overwatch'da 423 kare saniye veriyor arkadaşlar. Yani şaka gibi. O yüzden benim tercihim yine 2K 240 Hz'lik bir monitör olurdu. Ama 4K 144 Hz'lik monitör de kesinlikle mantık dahili içerisindedir. Böyle bir sistemde tercih edebileceğiniz monitörlerden biridir. Benim şahsi tercihim 2K monitör. Hani hem çözünürlük anlamında çok yormayan ama çok daha yüksek FPS alabileceğimiz, hem de netlik anlamında 4K kadar zorlayıcı olmayıp hiçbir şekilde göze batmayan diye düşünüyorum ben. Özellikle 27 inçte mesela 4K çok mantıklı değil. Sinematik bir deneyim elde ediyor musunuz? 27 inçte 4K olunca çok net oluyor. Çok net oluyor. Ama yani ben kare saniyeyi birazcık daha önemsiyorum diyebilirim. Tabii ki bu tercih meselesidir ama yani bu kasaya istediğiniz çözünürlükteki monitörü alabilirsiniz. Yani 4K'dan bahsediyorum. 8K bir oyuncu için, herhangi bir oyuncu camiası için zaten çok mantıklı değil de 4K 144 Hz monitör yatırımı da yapılır gerçi ya. Bu kasaya bu kadar para verdikten sonra alın. 4K 144 Hz alın Ben 2K'lık alırım yine ama yani bu kasada sinematik bir oyun deneyimi yaşamak varken tercihler farklılaşırken benim de kafam karıştı. Ben şimdi bu kasaya 4K monitör mü alsam, 2K 240 Hz'lik mi alsam? Özellikle hikayeli oyunlar oynuyorsanız 4K 144 Hz'lik bir monitör alın. Rekabetçi oynuyorsanız arkadaşlar 2K 240 Hz'lik alın. Bu kasayla kombinleyin. Sağlam kasa oldu.
Stabilite ve termal performans. 3D Mark Time Spy skorunu görüyorsunuz. Merak edenler için aynı işlemciyle RTX 4070 Ti'dan oyunlarda %20 ila %30 civarı daha güçlü. Araştırmalarınızda 3D Mark skorunu baz alarak karşılaştırmanızı tavsiye ederim. Stres testini %99.5 ile geçti. Yani ne yaparsanız yapın, ne yüke sokarsanız sokun %99.5 oranla aynı performansı sürdürüyor. AIDE ile CPU ve GPU'yu tam yük altına sokunca işlemci 90-100 derece civarlarında geziyor. 13. nesil işlemciler 12. nesilde de olduğu gibi böyle sentetik testlerde ateş topuna dönebiliyorlar. Lakin mesele oyun sisteminde oyun oynamaya gelince, yani gerçek dünya kullanımını vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Hiçbir oyunda bu tür bir yük altına girmiyor ve 60-70 derece sularında çalışıyor. 240 mm radyatörlü Asus ROG Fusion 2 ARGB AIO sıvı soğutma sistemi, 3.5 inç ekrana sahip, Armoury Crate ile ister sistem durumunu gösterir hale getirin, ister tematik kurulumlar için GIF koyun, eğlenceli bir moda sokun, tercih sizin. Yok benim için böyle rahat etmez derseniz, özelleştirme seçeneklerinden 360 mm radyatörlü bir sıvı soğutmaya da yükseltebilirsiniz. Fürmark ile sadece ekran kartını tam yük altına sokunca 74-75 derece sularında çalıştı ki sistem gürültüsünü canlı canlı dinleteceğim, bağıran çağıran bir ekran kartı değil. RTX 4080 için gayet normal bir çalışma sıcaklığı ki oyunlarda bu kadar ısınmıyor zaten. Bunun 10 derece altında seyrediyor hemen hemen. Peki herhangi bir darboğaz söz konusu mu? Full HD ve 2K testlerde bazı oyunlarda skorlar yakın çıkıyor. Siz de fark ettiniz tahminen. RTX 4080 ve RTX 4090 çok ciddi güçlü kartlar. 13900K dahi kullansanız Full HD'de zorluyorlar. Böyle bir sistemi Full HD monitörlerle heba etmeyeceğinizi umduğumdan bir sorun teşkil etmiyor bence. 2K ve 4K'da sınırlayıcı değil.
Ve geldik benim en çok önem gösterdiğim, en çok ehemmiyet gösterdiğim konuya, gürültü konusu arkadaşlar. İçerisinde ufak bir zırıltı duyacaksınız, bu sıvı soğutucunun pompasından gelmekte. Ve üzerinde aslında bir fan da var. Bu NVMe SSD ve etrafındaki güç bileşenlerini aslında soğutuyor ama ben bunu da kapatıyorum. Küçük fan demek, büyük gürültü demek. Bu fanı kapadım, pompayı sessiz moduna aldım. Ve sizlere hem boş derken hem de yük altındayken sesini dinleteceğim. O yüzden kulaklıklarınızı takın, beraber dinleyelim. Bence öyle çok gürültü üreten bir kasa değil ama ısı üretiyor. Eğer ayağınızın altında, yakınızda bir yerdeyse böyle harlı hava yükseliyor. Bunun en büyük sorumlusu 4080 arkadaşlar. Çok enerji tüketen ekran kartları artık görüyoruz. Durum budur, kulaklıklarınızı takın, beraber dinleyelim. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. DH Panter'in bir linki açıklama kısmında olacak. Güncel fiyatını görebilir. Oradan satın alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biz donanım haber olarak markalarla sürekli iletişim halindeyiz. En uygun fiyatları bir kasada toplamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki siz müşteri, bir tüketici olarak mutlaka kendi araştırmanızı da yapın. Karşılaştırın sevgili arkadaşlar. Her zaman böyle kampanya peşinde koşmakta fayda var ülkemiz şartlarında. Ama bu kasayı kafaya koyduysanız tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Satın alma konusunda da çok gecikmemek gerekiyor çünkü kampanyalı fiyat oluyor. Belli bir kasa için kampanyalı fiyat sürdürülebiliyor. O konuda da hani anlayışınızı rica ediyorum. Çünkü her kasayı aynı sayıda, aynı fiyatta talep edemiyoruz markalardan. Böyle bir şey de çok mümkün değil. Ülkemiz ekonomisi içerisinde de ekonomik anlamda ufacık bir yatırım yapsanız dahi, bu arada yatırım tavsiyesi değildir ama hızlı davranmak gerekiyor çünkü bir sonraki gün daha pahalı olabiliyor. Yani bizim artık alıştığımız şeyler diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa bana Instagram hesabım üzerinden erişin. İstediğinizi sorun, ben mümkün olduğunca bütün sorularınıza cevap veriyor olacağım. Görüşürüz, kendinize çok iyi bakın.